Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de yayınımıza dahil olun. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen aktaralım siz sevgili dinleyenlerimize. 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Deli gönül eremedi, eyvah burada ölüyorum.
Dinlediğimiz bu güzel Balkan türküsünden sonra hemen konuğumuzla siz sevgili Hayatın Sesleri'ni tanıştıralım. Sakarya AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, özellikle bir Balkan türküsü seçtik. Çünkü günümüz dünyasında çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkan güç kavramından söz edeceğiz. Özellikle güç kavramı uluslararası ilişkilerde sıklıkla başvurulan bir kavram. Ancak biz tabii çevre ülkelere uyguladığımız bu yumuşak güç uygulamasından söz edeceğiz. Yumuşak güç uygulamasının sonuçlarını çok iyi görüyoruz. Ama biz bugün Balkanlar üzerinde yoğunlaşacağız. Balkanlar üzerine uygulanan yumuşak gücün sonuçlarından söz edeceğiz. Ama öncelikle bir yumuşak gücün tanımını yaparak başlayalım isterseniz efendim. Buyurun.
Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi... Uluslararası ilişkilerde, ülkeler arası ilişkilerde ülkelerin kullandıkları farklı enstrümanlar var. Birbirlerini etkilemek açısından kullandıkları enstrümanlar bunlar. Bunların bir kısmı hard power dediğimiz sert güç diye tanımlanabilecek unsur. Hı hı. İşte Rusya'nın gelip Kırım'ı askeri bir müdahaleyle koparıp alması bu kapsamda değerlendirilebilecek unsurlardan birisi.
Evet.
Oysa çağımızda toplumların daha çok tercih ettikleri ve karşı tarafı etkilemek noktasından başvurdukları yöntem yumuşak güç dediğimiz, soft power dediğimiz unsur. Burada daha çok kültürü kullanıyorsunuz, sanatı kullanıyorsunuz yahut bir takım insani yardım formüllerini kullanıyorsunuz. Türkiye'de gerçekten bir süreden beri işin bu boyutuyla ilgili bir farklı politika uyguluyor. Bunun bütün çevre ülkelerle alakasından söz edebiliriz ama bu programı aşacak bir boyut taşır.
Evet.
O bakımdan sizin de belirttiğiniz gibi Balkanlar ekseninde bunun nasıl uygulandığını ve nasıl sonuçlar elde ettiğimizi bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü hard power neticeleri itibariyle çok dikkat çeken ve derhal herkesin farkına varabileceği bir tablo ortaya çıkarırken soft power biraz itinayla gerçekleştirilmesi gereken bir işlem.
Yalnız hard power ile soft power hep birbiriyle de ilişkili galiba.
Birbiriyle bir bakıma ilişkili ama burada şahsen benim de mizaç olarak tercih etmem gereken, tercih edilmesi gereken doğru olanın soft power olduğunu
elbette,
düşünüyorum.
Elbette tabii ki yumuşak güç bazen sert gücü azaltabiliyor ya da artırabilir.
Onun yapamadığı evet. Unsurları yapıyor. Ama soft power ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Özellikle öğretmenlerin anlattıkları bir örnek vardır. Çocuk eğitimiyle ilişki kurarken anlatırlar. Ben bunu bu soft power ilişkisi açısından da uygun düşeceği kanaatindeyim. Bilirsiniz çocuklar özellikle yazın tatile gittikleri zaman meraklıdırlar. Kumsalda kendilerine kumdan kuleler yaparlar,
evet. Evler
yaparlar, şekiller yaparlar. Ve bunun için büyük bir emek harcarlar. Yani saatlerce uğraşırlar, koşuştururlar, yardımlaşırlar. Kimisi kovayla su taşır, kimisi kovayla, kimisi küçük kazmasıyla yahut küreğiyle katkıda bulunur. Saatlerce süren bu işlem bazen denizdeki bir hareketlenmeden sonra ortaya çıkan bir dalgayla bir anda yerle bir olabilir. Yani burada soft power hem kurulurken çok itinayla kurulması gereken bir iş... Hem de sürdürülürken itinayla muhafaza edilmesi ve bu gibi sellere karşı korunması gereken bir iş. Türkiye bunun bir süreden beri çok başarılı örneklerini veriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Bunun enstrümanları var tabii. Bu enstrümanlardan da söz etmek ve onlara teşekkür etmek lazım. Mesela TİKA bunlardan bir tanesi.
Evet.
Gerçekten Türkiye'nin çok isabetle kurduğu, gerçekleştirdiği faaliyetlerden birisidir bu. İkinci olarak AFAD yine bu çerçevede saymamız gereken unsurlardan bir tanesi. Özellikle Türkiye'deki bu mültecileri büyük ölçüde koruyup kollamak açısından ve değerlendirmek açısından. Ama benim açımdan daha önemli olan mesela şahsen kuruluşuna da katkıda bulunduğum Yunus Emre Enstitüsü bunlardan evet. Bir tanesi. Balkan ülkelerinde bir iki ülke hariç hemen hemen hepsinde bunların ofisleri var. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yine bu çerçevede mutlaka değerlendirmemiz gereken işlerden bir tanesi. Ve şimdi yeni örgütlenme aşamasında olan Maarif Vakfı.
Hı hı.
Bunlar aracılığıyla Türkiye gerçekten Balkan ülkelerinin hemen hemen hepsinde ofisler açarak, biraz önce de söylediğim gibi, uygulama alanları oluşturdu kendisine. Mesela burada kırsal kesime yönelik bir takım uygulamalar var. Eğitime yönelik, TİKA açısından söylüyorum, okul inşaları yahut bir takım restorasyonlar, bir takım yol gibi, köprü gibi faaliyetlere yönelik uygulamalarla toplumun Türkiye'ye karşı bir teveccühünü kazandı. Aynı şekilde Yunus Emre Enstitüsü oradaki Türk kültürünü temsil eden çok önemli bir unsur olarak bizim oradaki diplomatik faaliyetlerimizin çok görünür bir yüzü oldu. Türkiye 90'lı yıllardan beri bu Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan tabloyla eş zamanlı olarak hareket ederek çok iyi bir iş yaptı. Çevre ülkelerden, yani akraba topluluklar diye tanımladığımız ülkelerden büyük öğrenci projesi kapsamı çerçevesi içinde öğrenciler getirdik Türkiye'ye. Bu öğrenciler Türkiye'de yüksek öğrenimlerini tamamladılar. Çok azı ülkemizde kaldı ama bunlar tekrar ülkelerine döndüler. Ve ülkelerine döndükleri zaman her biri Türkiye'nin bir anlamda orada yaptıkları işler çerçevesi içinde aynı zamanda Türkiye'nin kültür elçileri oldular. Çünkü bu dili biliyorlar, bu toplumu tanıyorlar, bu toplumun niyetlerinin farkındalar. Bunlar da kendi çevrelerinde bir yumuşak güç oluşturdular, bir pozitif algı oluşturdular. Şimdi artık onların önemli bir kısmı, mesela Balkan ülkelerindeki büyükelçiliklere veya büyükelçiliklerinin bir alt kadrolarına bakacak olursanız, buralarda çalışanların çok önemli bir bölümü Türkiye'de öğrenim görmüş
öğrenciler.
Evet. Dolayısıyla bunlar da bu ilişkilerin pekişmesinde çok önemli bir rol oynadılar. Ama daha dikkat çeken bir hususu, somut bir olguyu burada gündeme getirmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Ukrayna ve Sırbistan'ı içine alan bir resmi gezi düzenlendi.
Evet.
Ve bu geziye ben de katıldım. Burada gördüklerimi vurgulamak istiyorum. Benim söylediklerimin şu bakımdan ehemmiyeti var. Ben 1981 ve 83 yılları arasında Belgrad Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Dolayısıyla 80'li yıllardan itibaren Balkan ülkelerinde yaşayan insanların ve Balkan ülkelerini yönetenlerin Türkiye'ye nasıl baktıklarını biliyorum.
Nasıl bakarlardı o zaman?
O yıllardaki bakış bir mukayese ortaya çıkarması açısından fevkalade önemli. O yıllarda bir kere dünya, biliyorsunuz, Soğuk Savaş kapsamı çerçevesi içinde iki kutuplu bir dünyaydı. Bahsettiğim yıllarda şimdi Sırbistan diye tanımladığımız ülke, çevresindeki altı ülkeyle birlikte Yugoslavya'yı meydana getiriyorlardı. Ve burada Balkan ülkelerinin hemen hemen tamamı, tabii Yugoslavya'nın da tamamı eski bir Osmanlı iç ülkesi halinde olduğu için, Osmanlı'nın bir parçası olduğu için ve Türkiye'yi de şimdi Osmanlı'nın devamı olan bir ülke olarak tanımladıkları için çok düşmanca bakıyorlardı. Ve o günkü stratejinin temel argümanlarından bir tanesi de Osmanlı'nın bu ülkeleri nasıl sömürdüğüne dair bir takım iddiaları okullarda eğitimin bir parçası olarak gündemde tuttuğu için de yetişen her bu okullardan geçmiş hemen hemen herkes meseleye son derece düşmanca bir perspektif çerçevesi içinden bakıyorlardı. Oysa geçtiğimiz yıllar içinde tablonun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bir kere Osmanlı'nın, şimdi bugün gayet net görülüyor ki, bu coğrafyada kimsenin kimliğini değiştirmek gibi, dilini değiştirmek gibi, dinini değiştirmek gibi bir yaklaşım içinde olmadığını, burada Boşnaklar ve Arnavutlar gibi büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ederek bizim kültürümüze daha yakın bir konum elde etmiş olmalarının da bir zorlamadan dolayı değil, tamamen işte bugün konuştuğumuz bu yumuşak güç çerçevesi içinde bir özendirme kapsamı dolayısıyla gönüllülük esası üzerinde olduğu artık tarihi gerçekler çerçevesi içinde daha net ortaya çıktı. Bütün bunlar yavaş yavaş bu baskılar ortadan kalktıktan sonra şimdi bu son geziyle geldiğimiz noktaya dair dikkate değer bir iki örnek vermek istiyorum.
Evet.
Ben dinleyicilerimiz bilmeyebilir ama şu açıdan ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yaptım. Dolayısıyla 100 kadar devlet başkanını Çankaya'da, yaklaşık rakam söylüyorum, ağırlamışızdır. Hiç olmazsa bunun yarısı kadarında da bir yurt dışı seyahatlerle bu protokolün nasıl icra edildiğini bilen birisiyim. Biz gece saat 1'de indik Belgrad Havaalanı'na ve orada Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırbistan Başbakanı ve bütün kabine uçağın kapısında Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşıladılar. Bu dünya protokol tarihinde olan bir uygulama değildir.
Evet.
Bunun da katiyen bir zorlayıcı amir hüküm çerçevesi içinde olmadığını ifade etmek lazım. İşte Türkiye bu 15 yıldan beri uyguladığı soft power dediğimiz hususlarla, üstelik de bir yatırım alanı olarak bir takım iş adamlarının bölgede gerçekleştirdikleri olumlu yatırım faaliyetleriyle birlikte böyle bir tabloyla karşılaşıldı. Bir gün sonra Novi Pazar'a gidildi. Novi Pazar'ın bir özel konumu var. Novi Pazar bir Müslüman bölgesidir. Sancak bölgesi dediğimiz bölgenin başkentidir ve nüfusunun %90'dan fazlası Müslümanlardan ve Müslüman boşnaklardan meydana gelen bir bölgedir. Novi Pazar ve çevresinin 140 bin civarında nüfusu var. O gün 100 bin civarında insan şehrin merkezindeydi ve bir zaten o kadar insanı alabilecek bir meydanı yok. Meydanda, sokaklarda, caddelerde, hemen her yerde büyük bir tezahüratla ve büyük bir alakayla karşıladılar. Bütün bunlar gösteriyor ki Türkiye yakın dönemde kendisine bir dost kuşak meydana getirdi çevre ülkelerde. Ki siyaseten her ülkenin hedefidir. Yani kendisine bir dost kuşak meydana getirmek, bu dost kuşağı da ne kadar geriye doğru açabilirse o kadar o ülkenin itibarı, o ülkenin popülaritesinden söz edilebilir. Bu çerçevede Türkiye hem Balkanlarda, hem Orta Doğu'da, hem Kuzey Afrika'da, hatta Afrika'nın daha büyük bir kitlesinde, hem de yine başka tür ilişkiler, soydaş ilişkilerimiz çerçevesi içinde Orta Asya'da ortaya çıkardığı bu kuşakla birlikte, bu dost kuşağıyla birlikte çevresinde kendisiyle alakalı pozitif düşünen bir çember meydana getirdi, bir kuşak meydana getirdi. Bu bakımdan ben Türk dış politikası şu veya bu biçimde eleştiriliyor ama bunun Türkiye'nin tarihinde ilk defa bu ölçüler çerçevesi içinde oluştuğunu biliyorum. Bunun sağladığı bize şöyle avantaj var. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde özellikle bazı Batı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizde gerginlikler ortaya çıktı.
Evet.
Şimdi o gerginliklerin bertaraf edilmesi için onlar tarafından Türkiye'ye yönelik bir takım zeytin dalı uzatmaları,
evet,
söz
konusu. Çabalar var.
Çabalar var. Ben bu çabaların tamamen Türkiye'nin elde ettiği bu dost kuşakla ilişkili olduğunu düşünüyorum.
Şimdi az önce dediniz ki soydaş ilişkiler içerisinde, çerçevesinde dediniz. Tabii bizim bir ortak tarih ve kültürümüz var. Bunun da etkisi var mı? Çünkü yumuşak gücün kaynakları arasında yer alıyor tarih ve kültür tabii
diaspora.
Ki. Diğerler, değerler ve politika dolayısıyla ekonomik durum, jeopolitik konum ve coğrafya, bunların da çok büyük etkisi var galiba.
Şüphesiz çok büyük etkisi var. Burada dediğiniz gibi Balkanlarda bir kere bizim soydaşlarımız,
evet,
var. İki, Balkanlarda bizimle aynı dini paylaşan, biraz önce söyledim işte Boşnaklar var, Arnavutlar var, Pomaklar var, Torbeşler var. Dolayısıyla bunlarla birlikte bir ortak kimliğimiz var. Bunların elbette doğal olarak mesela Sırbistan'da yaşayan bir Sırba oranla yahut Hırvatistan'da yaşayan bir Hırvata oranla yahut Bosna'da yaşayan bir Sırba veya Hırvata oranla bir Makedona oranla daha bu yumuşak güçten etkilenmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz ama ben asıl Belgrad'da ortaya çıkan tablodan bahsederek orada bile nasıl bir pozitif,
evet,
algı yarattığımızı,
evet,
söylemek istedim. Yoksa işte yine biraz önce ifade ettiğim gibi Novi Pazar'daki tablo bu kardeşlik esası, ortak bir kültürü ve tarihi paylaşma esası üzerindeki yaklaşımdır. Bu Türkiye'nin elde ettiği yumuşak güç çerçevesi içinde bir pozitif değerden daha söz etmemiz gerekir.
Nedir efendim?
Bu da Türkiye'nin son yıllarda dizilerle elde ettiği başarıdır. Hı hı. Türkiye dünyada neredeyse dizi ihracı noktasında çok önemli ülkelerden birisi haline geldi. Ve bu dizilerde Türkiye'ye yönelik bir olumlu algı oluşturdular. Hatta size şu kadarını söyleyebilirim. Balkanlardaki bizim soydaşlarımız gündelik konuşmalarında yerel bir dil, yerel bir ağız kullanırlar daha doğrusu. Şimdi yeni nesilde neredeyse bu yerel ağız kayboldu. Bunun büyük ölçüde sağlayıcısı diziler olmuşlardır. Hı. İstanbul Türkçesi artık oralarda gençler arasında, yeni yetişen çocuklar evet. arasında özenilerek kullanılıyor. Hı hı. Artı bu sayede mesela biraz önce bahsettik bu Yunus Emre Enstitüsü'nde, Bosna'da, Makedonya'da, başka şehirlerde sadece soydaşlarımız ilgi göstermiyorlar bu kurumlara. Bu diziler dolayısıyla bir sürü insan Türkçe öğrenmeye yeniden merak sardı ve neredeyse dolup boşalıyor yani bu Yunus Emre Enstitüsü'nün sınıfları Türkçe öğrenmek isteyen kişilerle alakalı. Başka bir şey daha sağlandı. Mesela Bosna'da liselerde Türkçe bir seçmeli ders haline getirildi. Bütün bunlar gösteriyor ki Balkanlarda Türkiye başarıyla, uyguladığı politikalarla bir dost kuşak meydana getirdi. Bence burada sadece bunu soft power'la da izah etmemek lazım. Bence hard power'ın ve soft power'ın ortasında bu ikisinin, sizin de konuşmanın başında ifade ettiğiniz gibi bu ikisinin dengi olabilecek veya ortalaması olabilecek bir erdemli güçten bahsetmek lazım. Ben evet. böyle tanımlıyorum, böyle tanımlanabilir. Bunun sayesinde de insanlar güven duyuyorlar. Yani bakın geçtiğimiz günlerde iki tane karakteristik örnek oldu. Bu Filistin meselesi dolayısıyla, hı. daha doğrusu Kudüs meselesi dolayısıyla Amerika Filistin'e yaptığı insani yardımı kesti. UNESCO'da geçtiğimiz günlerde kendi istedikleri doğrultuda kararlar çıkmamasını bahane ederek UNESCO'ya ödedikleri yıllık aidatlarını bundan böyle ödemeyeceklerini söylediler. Türkçe'de başa kakmak diye bir tabir evet. var biliyorsunuz.
Evet.
Yani siz bir çocuğa bile yaptığınız iyiliği hissettirmeye kalkışsanız bu onda ciddi şekilde bir rahatsızlık doğurur. Hele bunun bir toplumsal yapıya yönelik yaptığınız takdirde bir toplumu böyle küçümsediğiniz hı hı. ve benim dediklerimi yapmıyorsan sana yardım etmeyeceğim gibi böyle parmak sallayarak bir iş yaptığınız takdirde bu toplumda nasıl bir yaralı bilinç oluşturacağını ve insanları öfkeyle karşı tarafa yönelteceğini kolaylıkla görebilirsiniz. Türkiye işte erdemli güçten bunu kastediyorum. Yani Türkiye bunu bu insanlara asla başa kakmak gibi bir yaklaşım içinde olmadan bunu insanlığın doğal bir refleksiymiş gibi yansıtarak orada çok ince ayar bir çizgi tutturdu diye düşünüyorum.
Evet. Asıl yumuşak gücü kullanmasını çok iyi bilmek gerekir ki Türkiye'de bunu yapıyor.
Ben diyorsunuz. Çok başarıyla yaptığı kanaatindeyim ve bu iyi niyetin karşılığını alıyor bugün Türkiye. Hı hı. Ve ben önümüzdeki günlerde de bunun başka alanlarda da aynı şekilde Türkiye'nin lehine bir olumlu tablo çıkarabileceği kanaatindeyim. Biz bugün Balkanları konuştuk. Sizinle Orta Doğu'yu da konuşsaydık benzer bir tablo ortaya çıkacaktı. Orta Asya'yı da konuşsaydık benzer bir tablo ortaya çıkacaktı.
Çünkü çok sık kullanılan bir kamu diplomasisi aslında.
Evet, evet. Burada bir şey daha söylemek lazım. Onların da hakkını vermek lazım. Türk ihraç ürünleri de bu noktada olumlu bir katkıda bulunmuştur. Mesela ben Orta Asya boyutundan biliyorum. Orta Asya'da Türk malları ile ilgili imaj nedir diye soracak olursanız size söyleyecekleri şey Avrupa ürünleri kadar pahalı değil, Çin malı gibi kalitesiz değil diyorlar.
Evet.
Bence çok bu da yakalanmış
evet.
iyi bir başarıdır. Dolayısıyla zaten soft power bunların toplamından ibaret bir şeydir. Türkiye başarısız olduğu alanlardı bunlar. Biz daha çok hep şu söylenirdi, biz savaş meydanlarında kazanırız ama masada kaybederiz. Türkiye artık bu işleri öğrendi ve masada ve masa gerisinde de bu işlerin nasıl yürütülmesi gerektiğinin iyi örneklerini verdiği kanaatindeyim. Bunları sizinle paylaşmak istedim.
Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sizi yeniden stüdyomuzda görmek isteriz. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Sakarya AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Sevdiğim bir de güzel annem buna.
hemen stüdyo konuğumuzla tanıştırmak istiyorum siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Aslında siz kendisini ta çocukluğundan beri tanıyorsunuz. Evet, Ahmet'in günlüğünden evet. Başlayalım ama şu anki titrini hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşalım. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğü ve Drama Programları Müdürü sevgili Cüneyt Gündoğdu bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldin. Bugün hoş geldin diyorum çünkü aynı zamanda benim spiker arkadaşım.
Eksik olma.
Aynı zamanda sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerinin bizim yaşlarda olanları evet. mutlaka hatırlayacaklardır. O 80'li yıllar Ahmet'in
başında.
Günlüğüyle evet. Başladı. Evet. Çocuk programlarıyla evet. birlikte. Aslında sen radyonun, televizyonun içerisine doğdun.
Ben TRT'nin eline doğdum diyebilirim.
Evet, evet. Sonrasında ses sanatçılığı geldi. Arkasından spikerlik geldi. Evet. Derken şimdi de bir de yazarlık eklendi. Bir de demeyeyim de vardı tabii ki şiirler yazıyordun.
Evet. Boş bulduğum kağıtları karalardım hatırlarsın sevgili Nilgün.
Evet ne güzel şiir dinletileri de oldu. Şimdi bunların hepsinden söz edeceğiz ama biz şu anda elimde tuttuğum bir kitap var. Dinleyicilerimizle evet. de sosyal medya üzerinde paylaştık. İşim iletişim konuşarak anlaşmanın püf noktaları adlı kitabınla ilgili davet ettik. Şimdi nereden başlayacağız? Bir Ahmet'in günlüğünden bir başlayalım. Dinleyicilerimiz hatırlasınlar peki. Seni sevgili Cüneyt Gündoğdu.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yıllarca bu stüdyolarda konuk ağırladım. Program yaptım. Yıllar sonra ben konuk oldum. Sanırım ilk defa bir yere konuk oluyorum ben.
Eyvah en zoru da odur galiba.
Ama Allah'tan senin gibi çok sevdiğim bir dostumla beraberim. Çok deneyimli bir spikerle beraberim.
Teşekkür
bu yüzden
ederim.
Çok rahatım.
Teşekkür ederim.
Ahmet'in günlüğü şöyle olmuştu. Ben 1982 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu Çocuk Saati sınavlarına müracaat ettikten sonra gündeme gelmişti. O sınava sanırım bir 3-4 bin kişi müracaat etmişti. Biz 69 kişi kazanmıştık. Biraz zorlu bir sınavdı. Çocuk
hep
yaş için özellikle
evet, evet,
çok zorluydu. Fakat beni mutlu kılan şey şu. İyi ki bizi zorlamışlar. Çok değerli isimlerden dersler aldık. Rüştü Asyalı'dan eğitim aldık. Rahmetli Ejder Akışık'tan ders aldık. Rahmetli Ergin Orbey'den. İşte Hababam sınıfının müfettişi vardır ya meşhur.
Evet.
Bunlar tabii çok büyük isimlerdi. Onlardan aldığımız eğitimin üzerine ben kadere inanan biriyim. Üniversite eğitimim de komşu alanda oldu. Türkoloji eğitimi aldım. Hal böyle olunca zaten sanırım yayıncılık dışında bir şey yapamazdım.
Evet.
Zaman zaman sosyal medyada böyle paylaştığım bir fotoğrafım var. 3 ya da 4 yaşındayım. Elimde bir pilli radyo. Tebessüm ediyorum.
Bu kitabın sonunda da var.
Kitabın evet son evet. sayfalarına da koydum. Çünkü benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Şöyle ki.
Ne olacağım belliymiş yani.
Ama ben bunu o zaman kestiremezdim. 3 yaşında bir çocuk evet. nasıl bunu kestirebilir ki? Nasıl bilebilir ki? Üniversiteyi okurken son senemizde. Bizim sınıftan sadece ben pedagojik formasyon eğitimi almamıştım. Ya niye almıyorsun işte öğretmen olacağız? Hayır dedim ben. Ne olacaksın? Ben spiker olacağım dedim. Yani bunu hissetmek mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilmiyorum ama oyunculukla başlayan serüvenim spiker olarak
ama
devam
etti. Ama hepsinde de çok başarılıydın.
Estağfurullah. Çok teşekkür
ederim. Evet gerçekten öyle sevgili Cüneyt. Yani tamam bir işi istemek başka da hepsinde de böyle başarılı nasıl olunabiliyor?
Yani sen beni tanıdığın için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir başarı varsa gerçekten kendime en son sırada pay çıkartırım.
Evet.
Öncelikle derim ki Yaradan bunu lütfetmiş. Benim bu yani sen beni tanıdığın
evet,
için bunu rahat
evet,
söyleyebiliyorum. Evet. Buna inanırım zaten. Bu bir şans. Yoksa 3 yaşında bir çocuk o radyoyu elinde tutup bir fotoğrafta niye o kadar mutlu olsun ki?
Evet.
Bu kaderin bir ilmeğiymiş.
Evet.
Üstüne başka ilmeklerle bugüne geldi. Ama ben ne yaptım? Ben de çok çalıştım.
Evet.
Kendimi geliştirmek için gerçekten çok çalıştım.
Ve emeğinin karşılığını da aldın tabii ki. Evet. Eğitiminin de çok büyük rolü var tabii. Türkoloji evet. okumanın da evet. getirdiği bir şey. Bu arada pek çok şiirler yazdın ama bu evet. en son elimde tuttuğum işim iletişim, konuşarak anlaşmanın püf noktaları. Gerçekten işimiz iletişim ama son zamanlarda da çok fazla başaramadığımız bir maalesef. Şey. Sen nelerden söz ettin acaba bu kitapta?
Aslında sevgili Nilgün, ben günlük yaşantı içerisinde gözden kaçırıp devirdiğimiz çamlardan söz ettim. Kırdığımız kalplerden söz ettim. Azıcık dikkatle çok sağlıklı bir iletişim toplumu olabiliriz. Ben buraya eğildim.
İletişim kazalarından iletişim söz kazaları, ettim.
Tabii. Evet. Şimdi düşünün mesela.
Peki hasar tespiti nasıl?
Hasar tespiti hepimizin hanesi şey ama kendimi korumaya çalışıyorum. Sanıyorum koruyorum. Yani ilişkilerim fena değildir. Hı hı. Kendimi fena bulmam bu alanda. Yalnız üzülerek şahit olduğum bir şey. Toplum biraz bu noktada zedelenmiş durumda. Ya bir kırmızı ışık mesela ne kadar yanar? 60 evet. saniye.
Bilemedin 70 olsun.
O tabii. kadar. Peki biz kimiz? Biz neyiz? Bir 60 saniyeyi biz neden sabırla geçiremiyoruz? Şimdi dikkat eder misin? En çok haber bültenlerinde ne tür haberler var?
Kaza haberleri.
İşte üçüncü evet. sayfa haberi dediğimiz evet, haberler. Evet, o onu evet. doğradı, o onu işte kesti. Bunlar zaten toplumun psikolojisini bana göre alt üst eden haberler. Biraz yayın kuruluşlarının buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü çok belirleyici bir noktadayız bu kapsamda. Şimdi bu haberlerin de bir kısmına baktığında hep bu sabırsızlığı görürüz. Oysa ki Türkler göçebe kökenli bir topluluk. Göçebelik sabır gerektirir. Nereye gitti bu sabır? Kırmızı da seni bir başkasını taciz etmeye ne zorluyor olabilir ki?
Neden ne zorluyor? Peki sen neler gözlemledin? Bu gözlemlerini nasıl paylaştın kitapta sevgili Cüneyt?
İnsanlar büyük bir beklenti içindeler. Bu beklenti ederinden fazla değeri görmek. Hı hı. Ben ederimden az değerde olduğuma inanıyorum. Çünkü eğer ben ölçüyü buraya koymazsam kibrimin esiri olurum. Kibir de bizi çok fena yönetir. Biz zaten iki tane kavramı birbirine çok karıştırırız. Ego ile özgüven. Şimdi ikinci kitap kısmetse biraz daha bu alanda gelecek.
Ne zaman gelecek?
Biraz zamanı var. Henüz evet. kafamda işte şablon oturtuyorum. Belki ikinci kitap şiir olur da üçüncü kitap gelebilir.
Evet bu arada o kadar çok şiir var ki evet. Onları da paylaşacağız tabii ki ilerleyen evet, umarım, zamanlarda umarım, yine dinleyicilerimizle.
Paylaşacağız. Biz ego ile özgüveni karıştırıyoruz dedim. Evet. Biz ben merkezciliği, egosantrizmi özgüven zannediyoruz. Hayır. Bir kere özgüvenli insan sakindir, saldırgan değildir. Empati kurabilir. Ne istediğini bilir ve bunu çok makul cümlelerle ifade eder. Bir insan ki herhangi bir anlaşmazlıkta, bu büyük ya da küçük bir anlaşmazlık, eğer ki size şiddetle, öfkeyle yaklaşıyorsa, ben o kişinin özgüven hanesine bir soru işareti koyarım. Toplumca sanırım beceremediğimiz noktalardan biri bu. Ama biz çok köklü bir kültür milletiyiz. Çok köklü bir kültürden beslendik, bugünlere kadar geldik. Bizim o zaman bir şeyler oldu. Bunu karınca kararınca
örneklerle
belki, evet fayda sağlayabilirim ümidiyle böyle bir kitaba dönüştürdüm.
Ne güzel. Emeğine sağlık, kalemine sağlık. Şimdi bunları da yapmayı sakın ihmal etmeyin diye kitabın
evet,
sonunda birkaç
son
şey
başlı.
Var. Onlardan birkaçını dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Senin de bu arada eklemek istediklerin olursa lütfen ekle. Kimseyi küçümsemeyin. Sizden yardım isteyen birine bir şey beklemeden yardım edin. Ne Hı-hı. kadar güzel aslında. Belki bunları yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Gene kitap okuyun. Özgür Düşün. düşünün, özgür olun ama başkasının özgürlük alanına saldırmayın. İşte bu az önce konuştuklarının da genel bir çerçevesini çizmiş oluyor sonunda. Çocuk sevgiyle büyür. Çocukları sevin ve onlara saygı duyun. Ne kadar tabii, önemli
sadece
aslında.
Sadece sevgi yetmez ki.
Yetmez tabii ki.
Şimdi sevgiyle saygı birbiriyle harmanlanmadığı müddetçe bir ayağı eksik kalmış bir sandalye gibidir. Yani topallaşır, evet. Yetersiz hale gelir.
Hı hı hı. Tabii ki yanlış anlıyoruz, yanlış anlaşılıyoruz. Dolayısıyla işte tüm bunların nedenleri aslında bu kitapta yazıyor. Tam bir başucu kitabı olmuş sevgili Cüneyt
Gündoğdu. Okuyanlar genelde evet bu tabiri kullanmaya başladı.
Evet, evet. Kaybettiğimiz bir dönemde iletişimimizi kaybettiğimiz bir dönemde işim iletişim konuşarak anlamanın püf noktalarını dinleyicilerimiz mutlaka bundan sonra bir başucu kitabı yapacaklardır.
Yurt dışında da sanırım bunları sağlayan birkaç internet sayfası var.
Var. Ben oradan da dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Ya umarım. Da bizlerden de yardım isterlerse
tabii
biz de kendilerine ulaştırabiliriz.
Seve.
Zevkle.
Seve seve.
Evet. Tabii daha kitap üzerine belki konuşacağımız çok şey var ama ne yazık ki süre çok çabuk geçiyor biliyorsun.
Bir gün 10 dakika geçti mi?
Geçti. Eyvah. Biz bir araya gelince hele ki konuşarak zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
Seninle sohbet her zaman çok
teşekkür
güzeldir.
Teşekkür ederiz.
İdareci olmadan keyifli. Önce ben de yayına girdiğimde 2 saat yayınım vardı en son yaptığımda. Bir bakardım ki saat olmuş 10. Yine çabuk geçti bu zaman.
Evet, kesinlikle öyle. O radyolardan da dinleyicilerimiz senin yaptığın o güzel programlarla da seni hatırlamışlardır. Hangi birini sayayım onu unuttum.
Sevgili
Cüneyt Gündoğdu. Evet, bu arada şiirler de yazdığını söyledik. O zaman yine senin yazdığın, senin seslendireceğin bir şiirle dinleyicilerimize veda edelim. Ne
çok
dersin?
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere, yapımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibe, tüm arkadaşlarımıza sevgili Nilgün, senin şahsında çok çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Tabii ki yurt dışında,
için stüdyomuza konuğumuz olduğun için
yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza, tüm Türk vatandaşlarına sevgi ve saygılarımı yollamak istiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bir şiirle güzel sanırım şiirlerinden
edeceğiz. Evet, dinleyelim. Peki, şiirimin ismi Bir Gün Belki. Öyle bir şey ki bu, ele avuca gelmez, yüreğe sığmaz. Aslında istiflenmiş beklentilerin hayata karışmasından başka bir şey değildi çocuk yüzümüzü güldürecek olan. Enikonu vuruyordu yağmur toprağa. Kar gibi yumuşak değildi yağmurun toprağa ektiği iz. Alın yazımı, okuma diye kırıştırdığım anlamda duruyor kurşununun izi. Kaşlarımı çatışım bundandır. Oysa sekmiş olsa o kurşun alnımdan, gök delinecekti büyük ihtimalle. Benim yerime o ağlayacaktı. Vahşi ve doğru, eğri ve doğru, her neyse artık olan ve olmayan, olmuş ve olacak olan, vuslatı ersin dedikçe ayrılığa denk düşüyordu. Yıldırımın çarptığı kaya hala sabırla susuyordu. Sen de farkındasın değil mi? Her ayrılışta daha çok bağlanıyoruz birbirimize ses tellerimizden. Konuşmadıkça, sustukça daha çok şey anlatıyorduk ikimize. Elimizde ne kalmıştı ki zaten birbirimizin elinden başka? Öyleyse neden bu ayrılık şiiri? Evvel emirde güzellikle ve güvenle başlamıştı her şeyimiz. Hangi şimşek çarpıp dağıttı hoşsa dahi hatırlayamadım şimdi. Ve alt üst oldukça yolunda gidenler, zorbalar biz oluyorduk fark ettin mi? Belki de kendi hayatlarımızdan sıra gelmiyordu birbirimize. Bir uzlet ki kendi tanımına yetişemiyor. Ve küre-i arz, bu vurdum duymazlığa en büyük tanık. Bu gidiş son olur mu sence? Bu gidiş en güzel sevince vasleder mi? Kavuşur mu genç aşıklar sonsuzca? Kim bilir? Belki. Kim bilir hangi zamanın neresinde karşılaşırız bir daha? Geçmiş zamanda mı? Yoksa gelecek zamanda mı? Ya da en geniş zamanda mı? Zaman gelir mi? Zamanı gelir mi? Sen mi bana gelirsin? Ben mi seni arar bulurum? Kim bilir?
Ağzına sağlık, kalemine çok sağlık, ediyorum. Yüreğine sağlık. Şunu bir kez daha anladım ki dinleti zamanı gelmiş. Bir şiir dinletisinde kısa zamanda buluşmak, dinleyicilerimizi de İnşallah. Buluşturmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben sevgili çok teşekkür Cüneyt ediyorum.
Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun şu anki İç Yapımlar Koordinatörlüğü ve Drama Programları Müdürü, yazar, az önce duyduğunuz gibi, konuştuğumuz gibi sevgili speaker arkadaşım, dostum, ses sanatçısı derken dublaj anlamındaki
seslendirme
sanatçısı sevgili Cüneyt Gündoğdu'ydu konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin? Sen gittin, dünyam çaresiz kaldı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik bugün de Hayatın Sesleri'nin. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerini yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Galya 28, Bilecik 25, Yalova
25. Ulan bu ne? Sıra dayanıklı cam. Ulan da çok büyük.